Ayrım 3. Sayfa 20. Hapşu! Çok yaşayın, dedi beni bundan sonra görev yapacağım ikinci katın girişinde karşılayan mütercim kedi terapisti Tunçay Bey. Siz de görün efendim. O kadar resmi olmanıza gerek yok canım. Bana Tunçay Bey deseniz yeterli. Ama Tunçay değil, dikkatinizi çekiyorum. Tunçay. Siz de görün, dikkatinizi çekiyorum Tunçay Bey. Nasıl? Espri yaptım. Demin ettiğiniz söze istinaden. İkinci kez kendinizi aynı şekilde tanıttığınızı fark ettim de. Neyse, affedersiniz. Dikkatinizi çekiyorum Tunçay Bey. Gülümsemekle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bomboş gözlerle bakıyordu bana. Bu adam daha bir gün önce espri anlayışıma bayıldıkları için beni işe almak istediklerini söylememiş miydi? Ama belki de o biz derken kendi fikirlerini dile getirmekten ziyade Gürcan Bey ve kim bilir belki de Çizmeli Kedi adına konuşuyordu. Her şey çok güzel görünüyor dedim. Hayli geniş, kare biçimindeki ofise şöyle bir bakarak. Duvarların yanına yerleştirilmiş, her birinde son teknoloji bilgisayarlar bulunan çalışma masalarının sayısı ondan fazlaydı. Bir sürü genç insan hummalı bir şekilde oradan oraya koşuşturuyor, birbirlerine bir şeyler anlatıyorlardı. Hakikaten çalışıyorlarmış gibi bir halleri vardı. Ki bu bir reklam ajansında sık rastlanan bir durum değildi. Ajansınızda başka kat bulunuyor mu? Ajansımızda, diye düzeltti Tunçay Bey. Bir kat daha bulunuyor. Girişteki güvenlik katı artı binada bulunan 3 katın tamamı bize ait. Görüşmeye geldiğinizde gördüğünüz birinci katı sekreterleri ve idari kadroya ait. Burada yaratıcı grup ve müşteri grubu bulunuyor. Üst katı ise yemek yemek ve dinlenmek için kullanıyoruz. Bir tür rekreasyon alanı gibi. İş saatlerinde çalışanların dinlenme ihtiyacını düşünen bir iş yeri ha? Harika doğrusu. Elbette. Üçüncü katın ısısını diğer taraflardan birkaç derece daha düşük tutuyoruz. Sıcaktan bunalırsanız çıkıp kendinize gelebilirsiniz diye. Çok şakacısınız gerçekten. Tunçay Bey hiçbir ifade taşımayan gözlerini bana çevirdi. Size yerinizi göstereyim. Bunu söyledikten sonra da tam karşıdaki duvarın dibine yerleştirilmiş boş masaya doğru ilerlemeye başladı. Umarım orası değildir diye düşündüm onu takip ederken. Sandalye girişi arkam dönük olacak biçimde yerleştirilmişti ve elbette bilgisayarda gelip geçen herkesin görebileceği gibi. Ne var ki? Yerim tam da orasıydı. Buyurun. Masanız burası. Sanat yönetmeniniz de hemen karşınızda oturuyor. İşte o zaman benimkine yapışık ve tam karşımda bir çalışması masası daha bulunduğunu fark ettim. Ve o masada duran dev, ayaklı bilgisayar monitörünün üstünden bana dikilen menekşe rengi gözleri. Sizi en yakın çalışma arkadaşınızla tanıştırayım. Sanem Hanım. Sanem Hanım. Sanem. Evlen benimle Sanem. Kadınım ol benim. Yaşadığım tüm acıları, yaptığım bütün kötülükleri, pişmanlıklarımı, hatalarımı akla. Başına çiçekten taçlar yapayım. Sana şiirler yazayım. Seni her gece masallar anlatarak uyuyayım. Bazı akşamlar DVD'de film seyredelim seninle. Birlikte hüzünlenelim. Birlikte gülelim. Sanat galerileri gezelim. Sen benden daha çok anla modern sanatı. Gördüğümüz eserlerin ne anlama geldiğini açıkla bana. Ben başımı sallayayım. Ah, ben ne aptalmışım. Nasıl olup da varlığından kuşkuya düşmüşüm. Oysa hayat denen bu yaranın seni bulmak dışında ne anlamı olabilirdi ki? Bak şimdi her şey ne kadar açık görünüyor oysa. İlk görüşte aşka inanırsın, değil mi Sanem? Evet, çok doğru. Ben de başka türlüsüne inanmam zaten. Biliyor musun Sanem? Ben seni hep severim. Her gün daha çok severim. Bak mesela pencerenin önüne bir kuş konar, ben seni severim. Bir tren yolculuğunda pencereden dışarı bakarken derme çatma bir ev gözüme çarpar, ben seni severim. Burnuma eskilerden hangi uzak hatıraya ait olduğunu bir türlü çıkaramadığım bir koku çarpar, ben seni severim. Kafama kuş sıçar, ben yine seni severim. Anlıyor musun beni? Sonra ben bazen biraz fazla kıskanç olabilirim. Diyelim yazlık bir yere gitmişizdir de bir akşam sen çok hoş bir tunik giymişsindir. Oradaki bütün erkekler bayılır sana. Hemen aşık olur. Ben mesela tunik nedir onu bile bilmeden kıskançlıktan çatlayabilirim böyle bir durumda. Ama belli etmem. Ama sen yine de sezersin. Öyle bir laf edersin ki benden başka hiç kimseye bakmayacağını anlarım. O kadar da incesindir. Bir de bir iyilik rica edeceğim senden. Gözlerine oylem ifadesini yükleyen alçağın adını söyle bana. Söyle ki ona hemen düello şahitlerimi göndereyim. Silah seçimini o yapsın. Evet. Utanarak kabul ediyorum ki bunu bir yerde okudum. Ama ne fark eder? Bütün şiirler, romanlar senin için yazılmadı mı zaten? Şarkılar senin için söylenmedi mi? Masumların kanı senin için akmadı mı? Ruhum hep seni aramadı mı benim Sanem? Hep seni arar. Milyonlarca yıl geçsin, sistemler çöksün, güneşler patlasın. Benim ruhum seni arar. Ve biliyor musun Sanem? Bulur da. Şimdi bulduğu gibi bulur. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Aşağı yukarı böyle şeyler düşünürdüm işte. Oysa sadece saçma bir biçimde sağ elimi kaldırıp şöyle diyebildim. Selam. Sonra da öyle bir hapşırdım ki, salya sümük Allah ne verdiyse. Ben ağzımı burnumu saklayarak özürler gevelerken, Tunçay Bey cebinden bir kağıt mendil çıkartıp uzattı. Teşekkür ederim. Evet, bu da yeni yazarımız Musa Bey diye beni sanat yönetmenime kısaca takdim ettikten sonra tekrar bana döndü. Diğer çalışma arkadaşlarınızla nasıl olsa tanışırsınız. Hayırlı olsun ve tekrar çok yaşayın. Tunçay Bey gittikten sonra masama oturup bilgisayarımı açtım. Aklım karşımda oturan bugünkü ekip ve kim bilir belki de yarınki hayat arkadaşımdaydı. Ne var ki o benim varlığımla hiç ilgileniyor gibi değildi. Ben de elimden geldiğince aklımı ondan uzaklaştırmaya çalışarak ne yapabilirim diye düşündüm. Evet, bilgisayarda benden önceki yazarın çalışmalarına bakabilirdim mesela. Ne var ki girdiğim hiçbir klasörle işle ilgili bir dokümana rastlayamıyordum. Cesaretimi toplamak için hafifçe öksürüp, ki bu kesinlikle çok ahmakça bir davranıştı, kafamı bilgisayarımın arkasından dışarıya uzattım. Şey, benden önce burada çalışan bir yazar vardı değil mi? Vardı bir çocuk. Benimle evlenir misin diye sormuş muydum Sanem? Ve söyler misin bu sesi nereden aldın? Greta Garbo anneannen olabilir mi acaba? İşlerini bulamadım da burada. Silinmiştir dedi aşkım. Bakışlarının yaptığı işten kaldırmaya tenezzül etmeden. Yazık olmuş. Örnek alabileceğim bir şeyler olması iyi olurdu. Örnek alınabilecek şeyler yazsaydı belki de sen burada olmazdın buyurdu hayatımın ışığı. Lafı da böyle gediğine koyardı işte. Yerimden kalkıp masanın etrafından dolandıktan sonra arkasına dikildim. Bağdaş kurmuş bir halde artık yoga mı yapan, güneşe mi tapan ne haltsa bir kadın illüstrasyonu detaylarıyla uğraşıyordu. Klasik reklam zırvalıkları diye düşündüm. Nedir bu? Bir el broşürü. Neredeyse bitti. Çok iş oluyor mu? Ne anlamı geldiğini çözemediğim şekilde omuz silkti sana. Yaratıcı yönetmenler falan yok mu burada? Diye sordum bu kez yanıt almayı umarak. Var tabii. Tanışmadınız mı yani? Olamaz. Sakın yaratıcı yönetmenimizin Şeytan Bey olduğunu söyleme. Hafif bir kahkaha attı vücut ikliminin sultanı. Hayır. Diğerinden söz ediyorum. Çeşmeyle tanışmadın mı? Seni çağıran o olmalı. Çeşme? Durmadan ağlayan bir adam vardı, evet. Gürcan Bey değil mi? Gürcan Bey, evet. Tahmin edebileceğin nedenlerden dolayı ona Çeşme diyoruz ama. Yaratıcı yönetmenimiz oluyor o işte. Aramızda doğan samimiyetten hoşnuttum. Hakikatten dedim. Niye ağlıyordu öyle durmadan? Ağladığı falan yok canım. Hastalığı var bir tür. Göz pınarlarında. İster istemez yaş geliyormuş. Hiç konuşmadı görüşme sırasında. Kedi aldı beni işe. Bir kahkaha daha. Doğru yolda mıydım acaba? Buna inandığını söyleme sakın. İnandın mı yoksa? Bilmem. Çok ciddi görünüyorlardı. Bilhassa kedi. Tabii koca koca insanlar hangi akla hizmet bir kediye bey diye hitap eder? Onu sorgulamaya hiç girmiyorum bile. Ve Sanem Hanım hayatım, işte tam o noktada benimle konuşurken ilk kez dönüp yüzüme baktı. O gözleriyle, hiçbir şeyden haberin yok değil mi senin? Yok diye inledim. Bir şeyler söyleyecekmiş gibi dudaklarını kımıldattı ama sonra birden bakışlarını arkamda bir yere takılıp kaldı. Merakla dönüp baktım. 4-5 metre ötemizde dikleşmiş iri yarı iki adam dikkatle bizi izlemekteydi. Tiril tiril siyah takım elbiseleri birbirisinin aynıydı. Koyu renk gözlükleri birbirinin aynıydı. Boyları birbirinin aynıydı. Suratlarındaki donuk ifade birbirinin aynıydı. Ve evet, bu adamlar düpedüz birbirinin aynısıydı. Benimle tanışmak isteyen yeni iş arkadaşlarım olduğunu düşünerek ve görünüşlerindeki tuhaflığı aldırmaz gibi yaparak onlarla neşeyle el salladım. Selam, ben Musa. Adamlar kafalarını çevirip uzaklaştılar. Kim bunlar diye sordum Sanem'e. Dupont ile Dupont mu? Müşteri temsilcisi onlar dedi Sanem tekrar işine dönerek. Sesinde belirgin bir huzursuzluk vardı. Sonra konuşuruz. Öğlen yemeğinde. Sanem'le öğle yemeğine çıkacaktık. Sonrası gelirdi nasıl olsa. Çoluk, çocuk. Şöyle uygun bir kooperatif. Derken Ayvalık'ta yazlık. Hele bir öğlen yemeğe çıkalım da. Yerime geçip bir süre internetten ajansla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Birilerinin gelip benden bir iş istemesini, telefonumun çalmasını, bir elektronik posta iletisinin gelmesini bekledim. Hepsi boşuna. Sonra niye sıkılmadığımı merak ettim ve yanıtı buldum. O kadar çok üşüyordum ki beynim hayati bir tehdit söz konusuyken sıkıntı gibi lüks bir duyguyu benden doğal olarak esirgiyordu. Aklıma bir üstteki rekreasyon katı geldi o sırada. Belki oyalanacak enteresan bir şeyler bulabilirim yukarıda. Gerçi Tunçay Bey oranın ısısının daha da düşük tutulduğunu söylemişti ve neredeyse şimdi içimden bir ses şaka yapmadığını fısıldıyordu. Ama daha fazla oturmaya tahammülüm yoktu. Hem belki çivi çivi sökerdi gerçekten. Montumu sırtıma geçirip üst kata yollandım. Sabahın onunda henüz hiç kimse dinlenme ihtiyacı hissetmediğinden olacak, rekreasyon katı bomboştu. Tam ortaya büyük bir Amerikan bilardo masası yerleştirilmişti. Bu beklenmedik normallik beni nasıl da mutlu etmişti anlatamam. Girişin sol yanında mutfak, onun hemen yanında ise 3-4 kişilik grupların oturabileceği rahat kanepeler bulunuyordu. Kanepelerin bittiği yerden katın diğer ucuna kadar uzanan devasa bir rafın üzerinde dekoratif amaçlarla oraya yerleştirildiğini tahmin ettiğim bazı heykelcikler ve biblolar duruyordu. Sağ tarafta ise iki kapı vardı ki bunlardan açık ve girişe yakın olanı toplantı odasına aitti. Karşı duvara bitişik duran diğeri ise işte onun nereye ait olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Çelikten yapılmış gibi görünen bu kapının kenarında dijital göstergeler göze çarpıyordu. Bir acayiplikle karşılaşacağımdan korkarak mı desem, karşılaşmayı umarak mı desem bilemiyorum. Oraya doğru yürüdüm. Ve yürümeye başladığım anda da garip bir duyguya kapıldım. Belki bir tür rahatlık diye bile adlandırabileceğim bu duygunun sebebi konusunda hiçbir fikrim yoktu. Sanki bir anda hafifleyip bulutların üzerinde yürümeye başlamıştım ve hatta sanki bazı küçük muzip hayaletler tatlı tatlı karnımı kaşıyorlardı. Rekreasyon merkezinin etkisini bu kadar hızlı göstermesi çok şaşırtıcıydı. Oysa bir yandan hala üşüyordum. Kendimi dinlemeyi bırakıp metal kapıyı incelemeye koyuldum ve kapının kulbunun bulunmadığını fark ettim. Herhalde kenardaki tuşlar kullanılarak elektronik bir kumanda sistemiyle açılıp kapanıyordu. Daha önce buna benzer kapılar görmüştüm. Görmediğim tuşların üzerindeki karakterlerdi. Bildiğim herhangi bir alfabeye ya da nümerik notasyona ait olmayan bu simgeler neyin nesiydi? Parmaklarımı usulca tuşların üzerinde gezdirdim ve nihayet cesaretimi toplayıp diğerlerine göre daha büyük olan tuşa basmaya karar verdim. İşte tam o anda yanı başımda bir şey kımıldadı. Gayri ihtiyarı bağırarak geri çekildim ve soluma dönünce duvara paralel uzanan rafın üzerinde bana hiç de dostane sayılmayacak gözlerle bakan patronumu, Şeytan Bey'i gördüm. Saçma gelecek ama derhal saygıyla montumun önünü kapattım. O zaman kedi kılığına bürünmüş şeytan sessiz bir kükremeyle bana dişlerini ve dehşetin gerçek yüzünü gösterdi. İliklerime kadar titreyerek geriledim. Ve sonra topuklarım kıçıma vura vura ama her nasılsa yine bulutların üzerinde merdivenlere doğru kaçtım. Öğlen yemeği için yakınlardaki bir kafeye gittik. Sanem ve ben. Ve Ercan. Ercan ajansın çay ocağı sorumlusuydu ve kalıbın basarım eşcinseldi. Dalgalı gür saçlara, ince uzun bir yüze, unutamadığı bir acısı yahut uykusu varmış gibi bakan gözlere ve dudaklarının hemen üzerinde de komik bir bıyığa sahipti. Varlığımdan huzursuz görünüyordu. Ben de onun varlığından huzursuzdum. Sanem ise sanırım her ikimizin varlığından da huzursuzdu. Uzun süre hiç konuşmadan yemeğimizi yedik. Sonra birden Ercan bir elini imam tahtasının üzerine götürerek oturduğu yerde dikildi. Deprem oluyor. Ben bir şey hissetmiyorum dedim. Sen hissetmezsin ama o hisseder dedi Sanem. Ercan ta Bursa'da yaşanan iki şiddetindeki sarsıntıları bile hisseder. Hah dedim alayla. Ajans sahibi bir kedi, hayvanla telepatik ilişkiler kuran, durmadan ağlayan yöneticiler, ortalıkta CIA ajanı gibi dolaşan müşteri temsilcileri. Ben de ne eksik diye düşünüyordum. Tabii ki pisişik bir sismograf. Saat 12.43 dedi Sanem sakince. Yarın gazetelere bakarsan şu dakikada birkaç yüz kilometrelik bir alan içinde hafif bir sarsıntı yaşandığını göreceksin. Özür dilerim dedim Ercan'ın eleştirel gözlerine bakarak. Kırıcı olmak istemedim ama her şey çok acayip. Kahve içer misiniz diye sordu hayatımın sanat yönetmeni ve yanıtımızı beklemeden garsonu yanımıza çağırdı. Bir orta şekerli kahve. Ben şekerli isterim dedi Ercan sevinçle. Siz de sade istersiniz herhalde dedi garson en sevimsiz tavrıyla. Kesinlikle dedim inadına. Beklersiniz yalnız. Bir tane cezve var. Vaktimiz bol diye kışkırtladı Sanem garsonu. Herif somurtarak giderken aslında ben de orta şekerli severim diye itiraf ettim alçak sesle. Haince güldük. Kahve söylemek harika bir fikirmiş gerçekten de diye düşündüm. İki insanı bir üçüncüyü ezmek kadar birbirine yaklaştıran bir şey var mıdır şu dünyada? Albatros Holding'i duydun mu hiç diye sordu rüyalarımın kadını. Başımla onayladım. Sahibi de neydi bakayım? Eksantrik milyarder. Öldü yanılmıyorsam birkaç yıl önce. Barbaros Albatros dedi Sanem. Geçen sene bir dağ tırmanışı sırasında öldü. Macera tutkusuyla bilinirdi rahmetli. Gazetelerde epey bir haber olmuştu. Hatırlıyorum öyle bir şeyler dedim. Hatta sonrasında bunun şirketleri falan kendini feshetmişti galiba. Ama nedenini pek bilmiyorum açıkçası. Barbaros Bey'in vasiyeti gereği şirketlerin tamamı satıldı diye açıkladı Gülnihal'im. Akrabaları bayram etmiş olmalı şeklinde sığ bir yorum yaptım. Hepsi avucunu yaladı dedi Ercan avucunu yalayarak. Tüm parasını hayır kurumlarına bıraktı demeyin sakın. Her şeyi kendisine bıraktı diye güldü Sanem. Ne? Öyle. Paranın her kuruşunun kontrolünü bir kediye bıraktı. Bil bakalım hangi kediye? Şeytan Bey diye mırıldandım. İçimi ürperten olayın tuhaflığından ziyade kendisiyle sabahki karşılaşmamızı anımsamaktı. Tam üstüne bastın ayağını kaldır diye onayladı Ercan. Bu şakayı bundan önce en son ilkokulda sınıf arkadaşım olan ve sanırım her sene çift dikiş giden uzun boylu bir kızdan duymuştum. Peki böyle bir şey mümkün mü diye sordum Sanem'e bakarak ve belki de bakışlarınla ona gizli bir şeyler anlatmaya çalışarak. Gayet mümkün gördüğün gibi buyurdu Ercan. Siz kafa buluyorsunuz benimle. İtiraf edin bütün bunlar kumpas değil mi? Ne kumpası dedi Elizabeth Taylor gözlerini iri iri açarak. Bilemiyorum belki bir televizyon programıdır. Kim bu kadar salak olabilir falan gibi bir program mesela. Her yere kameralar yerleştirdiniz ve benim böyle bir yalan karşısındaki tepkilerimi ölçüyorsunuz. Yeni yayın döneminde de beni milletin dur bir dinle anlayacaksın diye gülerek kesti sözümü güzeller güzelim. Barbaros Bey parayı doğrudan kediye değil, ölümünden kısa bir süre önce kurduğu Albatros Vakfı'na bıraktı. Her kuruşunu. Ve aynı vasiyette vakfın yönetim kurulu başkanı olarak kedisi şeytanı halefe olarak gösterdi. Ama bu çok saçma dedim. Niye böyle bir şey yapsın ki? Kim bilir dedi Ercan iki avucunu iki yana açarak. Demin kendin de söyledin ya, eksantrik bir adammış rahmetli. Bence tamamen eğlence için diye harikulade bir dudak büzüşüyle fikrini belirtti Sanem. Zaten kurduğu vakfın da iler tutar bir tarafı yok. Kişisel ve toplumsal gelişimi hedefleyen sivil bir oluşum. Zannediyorum adam ailesinden de iş ortaklarından da nefret ediyordu ve ölümünden sonra iki taraf birbirine girsin, ortalık şenlensin istedi. Ben takdir ediyorum açıkçası kendisini. Harika bir mizah anlayışı varmış. Benim de harika bir mizah anlayışım olduğunu oracıkta bağır vermemek için zor tuttum kendimi. Peki söyler misiniz? Sayın Şeytan Bey vakfı nasıl yönetiyor acaba? Tam bu sırada gıcık garsonumuz kahvelerimizi getirip önümüze koydu. Kahveleriniz. Bazıları biraz soğuk olabilir ama işte dediğim gibi. Sanem polemik arzusundaki garsonu yanıtsız bırakarak işte can alıcı nokta dedi. Vakfı kedi yönetemez ama vesayetini alan kişi onu vekaleten yönetebilir. Ve hızlı davranan vakıf oldu deyip kahvesini kibarca yudumladı Sanem. Zaten ondan da başka türlüsü bekleyemezdim. Tunçay Bey vakıf adına kedinin vesayetini aldı. Tunçay Bey mi? Kafam karmakarışık olmuştu ve sanırım bu yüzümden açıkça okunuyordu. Tunçay Bey aslan Balbatros Vakfı Genel Sekreteridir diye bir açıklama da sismik çaycımızdan geldi. Peki Barbaros Bey'in ailesi bu duruma çıldırmadı mı? Dava falan açmadılar mı yani? Barbaros Bey'in tek akrabası eşi. Onun avukatları da hangi konuda dava açılması gerektiği konusunda görüş birliğine varamıyorlar diye gülümsedi Sanem. Bir grup bu vasiyetin mantıksızlığı konusunda dava açmak gerektiğini düşünüyor. Diğer bir grup ise bu dava kazanılsa bile neticede servetinin en az yarısının vakfa kaptırılacağına dikkati çekiyor. Diyerek bir sigara yaktım. Peki bu avukatlar hangi konuda dava açmayı öneriyorlar? Şeytan beyin vesayetini almak konusunda diye kahkahayı patlattı sevdiğim. Ercan da hemen ona katıldı. Benimse sinirlerim bozulmuştu. Taşların nasıl yerine oturacağını merak ediyordum. Belki de çoktan oturmuştu da ben kas kafalılığımdan hala anlayamıyordum. Peki ya gizli ajans diye sordum. Bütün bu dönenlerle onun alakası nedir? Tamamen bağımsız bir şirket. Yine aynı, yüreğimi eriten dudak büzüş. Ve elbette vakf genel sekreterinin aynı zamanda ajansın genel müdürü olması da bir tesadüften ibaret dedim ironik bir tavırla. Bak, benim de kafam ne güzel çalışıyordu komplolara. Elbette diye gülümsedi gül yüzlüm. Ama öküz altında buzağı arayan bazı kötü niyetli kişiler aksini söyleyebilir. Mesela Albatros Vakfı'na bağlı tek kuruluşun gizli ajansın müşterisi olduğunu bilenler diye ekledi Ercan işveli işveli. Kusura bakmayın dedim. Biraz daha açarsanız sevinirim. Maalesef benim kafam böyle ticari mevzulara pek çalışmazdı. Başka bir şey çalışır mı? Ondan da emin değilim ya. Anlaşılmayacak bir şey yok dedi ilk yaz yağmurum. Sanırım aptallığıma biraz da kızarak tanıtım harcaması bahanesiyle parayı gizli ajans üzerinden başka bir hesaba aktarıyorlar. Öyleyse ajans tamamen bir tezgah dedim nihayet aydınlanmış bir şekilde. Tek bir müşteriyle çalışmalarının sebebi de bu. Günaydın yani dedi Ercan kahvesinden son bir yudum alıp masadan kalkmadan önce. Sonra Sanem'e döndü. Saat 1:30 olmuş. Ben kaçayım hemen. Benim hesabı sen verirsin sonra ödeşiriz. Tamam mı şeker? Tamam. Koş haydi sen dedi Sanem ve menekşe gözlerini bana. Yalnızca bana çevirdi. Artık anlamaya başladın gizli ajansın. Neden gizli ajans olduğunu herhalde. Bilemiyorum dedim bakışlarımı gayri ihtiyari önüme eğerek. Herkesin gözü önünde bu kadar büyük bir dalavereyi çevirmeye nasıl cesaret edebiliyorlar? Pat diye hesaplar denetlenirse her şey ortaya çıkmayacak mı? Hakikaten safsın diye gülümsedi sebebi mevcudiyetim. İşler senin zannettiğin gibi yürüse hiç kimse sahtekarlık yapamazdı değil mi? İnan bana, bu tip şeyleri kitabına uydurmak işini bilen bir muhasebeci için hiç zor değildir ve Tamay Bey de tam böyle biridir. Kahve fincanını kapatıp ekledi. Tabii ki hem vakfın hem ajansın muhasebecisidir kendisi. Tamam bey mi diye yüzümü ekşittim. Niye şaşırdın o kadar? Dedi gönlümün sultanı. Tamay diye muhasebeci olmaz mı yani? Ben muhasebeciliğinden ziyade bey olmasına şaşırdım aslında diye yanıtladım sevimli görünmeye çalışarak. Hayatımda tek bir Tamay tanıdım. O da teyzemin kızı. Çok anasının gözüdür Tamay Bey dedi Sanem. Kiraz dudaklarının kenarındaki telveyi diliyle silerek. Tunçay Bey'in bütün bu akılları ondan aldığından eminim. Peki benim iş görüşmesindeki o numaralara ne gerek vardı? Yok şeytan bey telepatik olarak bilmem ne yapıyormuş da filan. Benim görüşmemde de aynı şaklabanlığı yaptılar diye omuz silkti Sanem. Belki bu da Barbaros Bey'in vasiyetiyle ilgilidir. Ne bileyim, kedinin iş görüşmelerinde toplantılarda falan bulunmasını şart koşmuş olabilir. Bu güzel açıklamanın ardından da kahvesini bitirip garsona seslendi. Hesap lütfen. Sanem'le birlikte ajansa doğru yürürken kuvvetle muhtemel ki onunla birlikte herhangi bir yere doğru yürüyor olmanın sersemletici etkisi altında bulunduğumu anlamaması için bir şeyler söyleme gereği duydum. Peki bunu ne kadar sürdürecekler? Yani bu ajans tezgahını. Sanırım kedi ölünceye kadar diye omuz silkti Sanem. Sonra yer yerinden oynayacaktır. Tabii o güne kadar vakfı tamamen soymazlarsa. Sahi ya dedim. Barbaros Bey'in karısı neden kediyi oradan kaldırmıyor? Ben olsam kesin öyle yapardım. Ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitmişti bu fikir. Belki de yaparlar dedi Selvi boylum, al yazmalım. Belki de uygun zamanı kolluyorlardır. Zaten içeride casusları var. Ne diyorsun sen? Tanrım ben nereye düşmüşüm böyle? Aslında hiçbir yer o kadar farklı değil diye gözlerinin içi parlayarak güldü Sanem. O gözler yüzünden bir gün kendimi ateşe atacağımı hissediyordum. Derin bir iş çektim. Casuslar ha. Başıyla onayladı. Alberk ile Berkay. Bugün gördüğün tipler var ya, müşteri temsilcileri. İşte onlar. Kesin Barbaros Bey'in karısı için çalışıyorlar. Allak bullak olmuştum. Bütün bunları nereden biliyorsun? Herkes biliyor. Ve sanırım ajans da casuslara karşı tarafı yanlış bilgilendirmek için kullanılıyor. Ama belki onlar da bunu tahmin ettikleri için başka işler çeviriyorlardır. Bu noktadan sonra tahmin yürütmek imkansız. Ajansın kapısına varmıştık. Kuzey Kutbu'na adım atmadan önce durup ona döndüm. Neden burada çalışıyorsun Sanem? Ve ismin dudaklarımı yakıyor. Neden? Dudakları acı bir gülümsemeyle kıvrıldı. Ya sen Musa? Paraya ihtiyacım var. Hiçbir şey söylemeden kapıyı açıp ajansa girdi. Onu kırmış mıydım yoksa? Ve bir saniye öncesine kadar hayatının en mutlu anlarını yaşayan ben, şimdi ölmek istiyordum. Hızla peşinden içeri yürüdüm. Sanem, özür dilerim. Önemi yok. Önemi yok. Dünya başıma yıkılmıştı. Ben hala suçlu bir aşık gibi kendimi mazur göstermek için bir şeyler gevelerken, Sanem Hanım, Musa Bey diye sırıtarak turnikeyi açtı tombik güvenlikçi. Çalışma masalarımıza geçtikten sonra akşama kadar bir daha Sanem'le hiç konuşmadık. Bütün öğleden sonrayı o işiyle uğraşarak ben de karmaşık duygu ve düşünceler içerisinde hala ve boş yere benden bir şeyler istenmesini bekleyerek geçirdim. Saat 5'e doğru Sanem'e bir telefon geldi. Tamam dedi Sanem. Şimdi gönderiyorum ilanı. Merakla kalkıp onun yanına gittim. Bitti mi? Nihayet. Gerçekten de illüstrasyon artık şık bir basın ilanı haline gelmişti. Mesleki bir ilgiyle herhalde benden önceki yazar tarafından yazılmış başlığı okudum. Mutluluk bir yıldız kümesidir. Bunun pek de matah bir başlık sayılamayacağına ve biraz düşünürsem bu manasız laftan daha iyisini bulabileceğime kuşkum yoktu. Beni kanaatimi açıklamaktan alıkoyan şey ise ilanın sağ alt köşesinde dikkatimi çeken logo. Yani paravan ajansımızın tek müşterisinin adıydı. Samanyolu Mutluluk Okulu. Ayrım sonu. Sayfa 34.